Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Üst Genç. Bugün yine Mehmet Ütfü Arslan abimiz ile birlikte olan beraberliğimize başlıyoruz. Birbirinden önemli, güzel hususları, konuları kendisiyle konuşacağız ve bizler için çok önemli olan soruları kendisine yöneltmiş olacağız. Abi merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Salih'ciğim. Ben de aziz dinleyicilerimizi en kalbi hislerimle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. İyi bir program olmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
Amin inşallah. Bizler de öyle temenni ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Lütfü abiyle beraber kendisinin Amerika seyahatinden bahsetmiştik. Kendisi geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'ne, USA'ye bir seyahatte bulunmuştu. Bununla alakalı sorularımız olmuştu. Neler yaşadılar, orada neler gördüler hususuyla alakalı. Ve programın akabinde geri dönüşler oldu bana özellikle. Dediler ki mesela bir arkadaşım şöyle dedi. Ya Salih dedi, ben dedi Amerika'ya karşı önceden çok önyargılıydım. Hatta şunu diyordum dedi. Mesela biz oralara niye gidiyoruz kardeşim? Doğu'ya gidelim, işte Kabe'ye gidelim, Mekke'ye gidelim. Oralara gitmeden oralara gitmeyelim diyordu. Ki parantez içerisinde bunun doğruluğu yanlışlığı tartışılır ama ben de dedim ki ona ya evet doğruluk payı var ama yani bu kadar önyargılı olma diyordum. Ve kendisi Lütfü abiyle olan programı dinledikten sonra ya aslında Amerika'ya karşı fazla önyargılıymışım. Oralarda gidilmesi gerekiyormuş, oralarda da hizmet edilmesi gerekiyormuş şeklinde ifadelerde bulundu. Ben de bunu programa taşımak istedim bu hafta ve Lütfü abiye sormak istiyorum. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Sizde nasıl bir düşünce oluşturdu bu abi?
Evvela bir kardeşimizi daha bir Amerikan muhibbi yapmış olmakla mutlu mu olmalıyım? Ondan Allah'a sığınırız. Fakat şunu da hiçbir zaman için ihmal etmemek gerekiyor ki kimseye yersiz, mesnetsiz ve sebepsiz düşman olmamak lazım. Bizde bir ciddi Amerikan düşmanlığı algısı var. Onu geçen aslında programda da biraz değinmiştik hatırlarsan. Biz fatih bir milletiz, hakim bir millettik. Biz dünyayı böyle yönetmedik. Şimdi bunlar yönetiyorlar dünyayı.
Evet.
Ve hakikaten yine ifademi tekrar edeyim. Geçen hafta tekrar söylemiştim. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli hale getirdi bunlar. Şimdi dünya üzerindeki en zengin 50 kişinin serveti dünyanın en yoksul %50'sinden çok daha fazla hale gelmiş durumda. Bu kadar efendim eşitliksiz, bu kadar gayri ahlaki, gayri insani bir düzenin başındaki insanların bizim tarafımızdan tervic edilmesi, tergip edilmesi, böyle bir onlara yönelik efendim bir propaganda anlamına gelebilecek sözlerin söylenmesi, hele hele bu güzide radyo vesilesiyle mümkün olamaz zaten. Ama şunu da hiçbir zaman için ihmal etmemek gerekiyor ki, atlamamak gerekiyor ki, orası da Allah'ın arzıdır. O insanlar da Allah'ın kullarıdır. Ve ardullahi vasiah, ayet-i kerimede çok sık geçen bir, ayet-i kerimelerde çok sık geçen bir ifadedir. Allah'ın arzı geniştir. Hatta işte mustazaflar diye ifade edilen, kendilerine zulmedilen müminler, bize zulmediliyordu Müslüman olduğumuz için, Allah dediğimiz için, peygamber dediğimiz için. Allah'ın arzı geniş değil miydi diye Kur'an-ı Kerim onlara sorar. Melekler vasıtasıyla. Oralara gitseydiniz, oralarda yaşasaydınız tarzında. Gerçekten bir dönem insanlar oraya dinlerini, ibadetlerini iyi hakkıyla yerine getirebilecekleri ortam arayışıyla oraları tercih etmişler. Refah arayışıyla oraları tercih etmişler.
Evet.
Ekmek kazanmak için oraları tercih etmişler. Bir oraya göçmen akını olmuş. Orası bir göçmen ülkesidir zaten. Yani bakıldığı zaman da gücün de merkezidir. Ben orayı böyle anlatırken biraz anlamlandırmak, anlamak ihtiyacında olduğumuzu altını çizerek ifade etmiştim. Hı hı. Yani tabii gönlümüz, zihnimiz, idrakimiz, kardeşimizin ifade ettiği gibi belki ümmettendir, ümmetin çocuklarına aittir, ümmetin dertlerine yöneliktir ama orası da ümmetten çocukların yaşadığı bir yerdir.
Evet.
Orası da sonuçta bizim gönlümüzün genişliği içerisinde yer alması gereken bir yerdir. Allah'ın arzı geniştir. Biz de gönlümüzü o arz kadar genişletmeliyiz diye düşünüyorum Salih'ciğim. Arkadaşımızın sözlerine katılıyor olmakla beraber bizim artık buğzdan biraz daha sözümüzle, elimizle kötülüğü değiştirebilecek bir noktaya gelmemiz gerektiği kanaatinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Hani sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman önce eliyle, sonra diliyle düzelsin. Bütün bunlara gücü yetmezse de kalbiyle buğz etsin diyor ya.
Evet.
Biz şu an buğz düzeyindeyiz.
Evet.
Yani Amerika sen şöylesin, Amerika sen böylesin derken hep bir buğz ediyoruz yani. Bu da adaful iman diye ifade ediliyor. Yani en zayıf noktası. Şimdi bu insanlarla konuşabilmek, onlara sözümüzün erişebilmesini temin etmek için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. İşte yani bilmiyorum ne kadar haberi var arkadaşımızın. 2 gün önce Ahmet Davutoğlu'nun, başbakanımızın yani. Orada bir makalesi çıktı oradaki gazetelerden bir tanesinde.
Evet.
Ve Türkiye'deki ekonomik büyümeyi anlatıyor. Yani Amerikan toplumuna seslenmek gerekliliğini Türkiye Başbakanı bir sanki gazete yazarı gibi yazı yazarak orada bunu hissediyor ve bununla ilgili de önlem alıyor, tedbir alıyor. Dolayısıyla bu bir Amerikan tarafgirliği ya da Amerikan sevdirmek, uşaklığı tarzında bir şey değil. Anlamak, anlamlandırmak ve bir kulağımız doğuyu işitip bir gönlümüzün bir tarafı oraya doğru yönelik, oranın kalbi bizim sadrımıza atarken bir tarafı da oraya yöneltmek, diğer kulağımızı da zorundayız. Bu büyük olmanın da gereğidir zaten.
Evet.
Yani tek taraflı, Allah doğunun da Rabbidir, batının da Rabbidir. Biz öyle bir coğrafi noktadayız ki hem doğuya bakmak hem batıya doğru yürüyüşümüzü devam ettirmek durumundayız. Bu noktada da anlayacağımız, anlamlandıracağımız ilk ülke diye düşünüyorum ben. Bu bir tabii şahsi görüştür. Bunu sonuçta böyle bir nas gibi, bir efendim hüccet gibi almaya da gerek yok. Lütfü Arslan'ın görüşüdür. Ben ilk elde hani gücün merkezindeki insanların biraz daha böyle bu işi nasıl kotardıklarını, nasıl yönettiklerini dünyayı, nasıl yaptıklarını anlama ihtiyacı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bunu en iyi anlayabilecek insanların da bu topraklarda yaşayan insanlar olduğu kanaatindeyim. Çünkü biz 150-200 sene önce onların yerindeydik. Biz neyi kaybettik de şu an onlar bizim yerimizdeler? Biz neden mahrum kaldık da şu an onlar? Çünkü hakikaten hep bizde şöyle bir izah vardır. İşte dinimize yapışmadığımız için, Kur'an'a sarılmadığımız için, hakikati efendim naslarla anlamadığımız için biz elimizdeki hazineyi kaybettik. Amenna ve saddakna. Ama diğer yandan bir de şöyle bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Veleysel insanu illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Yani sünnetullah. Velen tecideri sünnetillahi tebdile. Velen tecideri sünnetillahi tahvile. Sünnette, Allah'ın sünnetinde ne değişiklik bulabilirsin ne de bir tahvil bulabilirsin. Yani ne demek o? Bir kurallar var, bir kanun var yani. Cenab-ı Hakk'ın bir böyle nizamatı var. Bir sünnet-i ilahi var. O çalışana veriyor. Onun da bir takım kuralları var. Nasıl fiziğin, kimyanın, biyolojinin bir takım kuralları var. Su 100 derecede kaynıyor. 0 derecede donuyor. Sosyolojinin de bir takım kuralları var. İnsan fıtratına ait bir takım kurallar var.
Evet.
Toplumu yönetmenin bir takım kuralları var. Bunları işte bu son dönemde bizim böyle beynimizin, zihnimizin içine girerek, gönlümüze ta sarkmaya çalışarak, işte sosyal medya marifetiyle, teknoloji marifetiyle bir efendim operasyon yürütüyor dünyanın büyük güçleri. Ya zaten büyük güç olmanın da şeyi o. Yani işte Ergenekon diye bir şey çıkıyor mesela Türkiye'de.
Bu da bir güç göstergesi herhalde değil mi Lütfü abi? Ya da gündem belirleyebilmeden bahsediyorsunuz.
Kesinlikle ondan bahsediyorum. Evet. Sözü belirlemektir zaten gücün kendisi. Salih'im, benim ne konuşacağımı belirleyen adam, bana ne söyleyeceğimi, neyi tepkisini vermemi gerektiğini söyleyen adam hakikaten güçlü bir öndedir yani. Şimdi bunlar hakikaten ilginçtir mesela o terör örgütünün başını paketleyip bize teslim ettikleri zaman 2 ay sonra da işte efendim bir hoca Amerika'ya gitti. Yani hep aynı süreçte oldu bu işler yani. Ve bunları şimdi kendileriyle konuşsanız ya siz ne kadar böyle bir ciddi dinleme tesisatı kurmuşsunuz. Kendine inanamıyorlar şimdi. Ben birkaç arkadaşımla böyle görüşüyorum. Ya bunu yapabilecek bir şeydeler mi? Tamam, belki bir takım yerlere o tür bir teşkilat içerisine girmiş olabilirler ama ben bir üst akılın, bu üst akıl ifadesi de çok kullanıldı son dönemde, bir üst akılın bunları organize ettiğini, yönlendirdiğini, böyle kapsamlı dinlemelerin böyle bir daha büyük bir gücün marifeti olduğunu düşünüyorum. Bunu anlamak durumundayız ya da anlamlandırmak durumundayız. Bu sırf düşmanlık da olur mu çok emin değilim. Anlamak çünkü birazcık daha böyle diyalog kurmaktan, en azından kulağını yöneltmekten geçiyor. Yani insan bir müddet mesela oranın medyasını takip etse,
evet,
yani daha farklı bakmaya başlıyor birçok şeye. Yani bu bizim kendi kaynaklarımızdan beslenmeden olursa hatta, hı hı, zamanla belki orayla bakıp orayla düşünen bir noktaya da gelebilir insan. Çünkü medya bir manipülasyon aracı artık. Yani medya bir hakikati bulma aracı değil. Medya bir dezenformasyon aracı. Yani bizim hakikati bulma aracı olarak onu kullanmaya gayret etmemiz alternatif okumaları eksik etmemekle ortaya çıkacak. Dolayısıyla tamamen düşmanlık noktasından bir bakışla değil de biraz daha anlamak noktasında bir bakışa ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben 2002 senesinde döndüğüm zaman Amerika diye ağzımı açtığımda insanların böyle gözlerinin büyüyüp böyle suratlarının düştüğünü şey yapıyorum yani, hatırlıyorum. Yani hemen lafı çevirir ve yine kötü Amerika, sen busun işte şusun diye böyle bitirme ihtiyacı hissederdim. Yani işte orası şöyle, burası böyle ama şurası da şöyle diye yine bizdeki o klasik yargıları efendim destekleyecek bir doneler verirdim insanların eline ki rahat bir iletişim imkanı olsun. Diğer türlü sadece ya orada şöyle iyi şeyler var, burada iyi şeyler var tarzında zaten konuşturmuyor bizim insanımız. Sen bile bizi geçen hafta konuşturmadın, biliyoruz yani.
Estağfurullah abi. Estağfurullah.
110 milyon doları niye gittik? Oraya gömdük dedin yani.
Abi geçtiğimiz aylarda Kemal Öztürk'le bir röportaj yapmıştık genç dergimiz için. Ben kendisiyle konuşurken şöyle demişti bana. Salih demişti, gençlik yıllarımda çok Amerika bayrağı yaktım. Çok İsrail bayrağı yaktım. Ama Amerika'nın ve İsrail'in bundan hiç haberi olmadı ve beni hiç dikkate almadılar. Ta ki ben Anadolu Ajansı'na genel müdür oldum. Beni takip etmeye başladılar demişti. O yüzden o da acaba size benzer bir şey mi söylüyor? Ya mesela hani büyümek dediniz ya, büyümenin önünde ve gücü elde etmenin önünde engeller var. Bunlardan biri de belki de bakış açımızı değiştirmek. Hatta en belki de en büyüğü yani dünyaya olan bakış açısında. Çünkü yapmış olduğumuz eylemler ya da sloganlar belki onların ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramıyor.
Salih'ciğim, benim bir görüntü hiç aklımdan çıkmaz. Böyle içimde bir yaradır yani, kanar durur hala. Bu son Antalya'daki toplantıda mıydı? G20 zirvesinde miydi?
G20 zirvesi.
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan konuşurken yanında Amerikan Başkanı Barack Obama kulaklığını takma ihtiyacı hissetmediği gibi sakız çiğnedi. Bunun verdiği mesajı bir böyle medya okumasına tabi tuttuğun zaman, medya okuryazarlığı, bu görüntü ne anlama geliyor? Hiç bunu düşündün mü sen, ne anlama geldiğini? Yani düşmanlık yapacaksak da hakkıyla yapalım düşmanlığımızı yani. Ve bu affedersin şeyi yani ortadaki malzemeyi şimdi biz çok zaman anlamıyoruz bile yani. Ne tür bir efendim böyle sinsi düşmanlık içerisinde olunduğunu. Tamamen biz böyle bir hani üçüncü sınıf yani, düşmanlığımız bile üçüncü sınıf yani. Yapacaksak da birinci sınıf düşmanlık yapalım ya. Yani buğzumuzun da kaliteli olması gerekiyor. Buğuz da kaliteli olsun. Bak bugünün mesajı bu olsun yani. Bu akşamın mesajı. Buğzun da kaliteli olsun. Yani böyle salt işte sövmekle, yergiyle işte efendim böyle bir kuru kuruya düşmanlık, işte o bayrak yakmak falan filan tarzında değil yani. Yani Anadolu Ajansı niye Reuters'in, Associated Press'in, şunun bunun efendim dünyanın işte efendim kulağı gözü olan ve bu anlamda da hakikaten hakikati böyle kanırtan, affedersiniz, iyi diş eden, ırzına geçen bu haber ajanslarının rakibi olduğu için işte Kemal Öztürk'ü ciddiye almaya başladılar. Cümleden, kelimeden, sözden dolayı yani.
Evet.
Kur'an sözdür, bak dikkat et. Kur'an sözdür, mucizedir bu anlamda. Ve bugünün mücadelesi sözdedir. ve insanları ikna etmek için sözünüzün hakikaten kaliteli olması gerekiyor. Hakikatle ilişkili olması gerekiyor. Ve insanların akıllarına göre söylenmiş olması gerekiyor. Ya buradaki savaş esas burada yani. Şimdi Chomsky diye bir adam çıkıyor. Bizim eskiden biliyorum ben İslamcıların birçoğu öyle adamın şeyiydi yani alternatif medya diye bizdeki medyaya vurmak için bu adamın efendim hep biz yaralandık yani adamın söylemlerinden. Şimdi çıkıyor diyor ki bizim Cumhurbaşkanımıza katildir bu diyor. Ve bu akademisyenlerin bildirisine imza atanların arasında o da var.
Noam Chomsky.
Evet. Chomsky deyince medya, alternatif medya. Yahudi ama ciddi bir efendim ağırlığı olan bir insan. Amerika'da da alternatif söylemler denince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Şimdi bu adamın düşmanlık yapmasıyla işte efendim bir neokonun düşmanlık yapması arasında fark var. Bu adamı düşman hale getirmişsek, bu adam düşman haline gelmişse demek ki biz ciddi anlamda bir takım sinir uçlarına dokunduk yani. Bu önemli bir şey.
Evet.
Dost her zaman dosttur. Düşman da her zaman düşmandır. Bu değişmez. Ama senin stratejin değişir. Kiminle ne kadar, ne zaman, nasıl olacağın, sözünü neye göre ayarlayacağın bu değişir. Bunu da anlamak noktasında küresel bakışa ihtiyacımız var. Salt düşmanlık da olmuyor yani. Yani yerine göre ittifak da edersin. Yerine göre yaklaşırsın. Yani Medine hayatı Resulullah Efendimiz'in böyle çok ilginçtir ya. Yani orada Kurayza var, Kaynuka var, Beni Nadir var. Üç tane ayrı Yahudi kabilesi var. Böyle Medine sarılmış tabiri caiz. Her biriyle ayrı bir safahatı var Efendimiz.
Evet.
Hayber var sonra. Bak bunlar sadece Yahudiler yani. Müşrikler var. Medine'nin içinde Evs Hazreç var. Yani biz maalesef hakikaten çoğunlukla, çoklukla bir arada yaşamanın o şeyini, sihrini kaybettik. O büyüsünü kaybettik. Resulullah Efendimiz Medine'de en çok bunu başardı işte. Yani Medine mucizesi diye bir şey varsa Efendimizin orada belki de en azınlıkta olan İslam grubunu, Müslüman efendim muhacirleri dışarıdan gelmişler bir de yani. Evs'te Hazreç şöyle zaman zaman düşüncelere kapılmadılar değil mesela. Ya bunlar dışarıdan geldiler, biz bunları muhafaza ettik, himaye ettik. Kendi aralarındaki o kavga muhacirler vesilesiyle, Efendimiz vesilesiyle belki sükunet buldu ama Yahudi orayı da mesela kanatmaya çalıştı. İşte zaman zaman bir araya geldiler, kılıçları çektiler. Böyle tabiri caizse kafaları, akılları başlarından gidip birbirlerinin boğazlarına dayanacak hale geldiler. İşte orada Efendimizin hakikaten Evs, Hazreç, işte efendim bu 3-4 tane Yahudi kabilesi ve muhacirler, öbür tarafta Mekke gibi bir düşman. Evet. Böyle bir efendim ortamda o farklılıkların harmonisini oluşturabilme becerisi Efendimizin becerisi yani. Bu siyasi dehasını çok az kimse görüyor. Ya bu çok büyük bir dehadır. Şimdi Osmanlı'ya gel bak. Ya da bugün güçlü olarak gördüğümüz arkadaşa da işte bu anlamda anlamsız gelen niye Lütfü abi Amerika'yla. Amerika'ya bak gel. Hep yani gücün sırrı ne? Gücün sırrı ne kadar çok farklı unsuru bir arada harmoni içerisinde, barış içerisinde yani bütün farklılıklarına rağmen üstteki çatıya bakıp burası benim çatım diyebilecek bir noktada yaşatabiliyorsan sen güçlüsün kardeşim. Evet. Bir Ermeni Osmanlı, ben Osmanlıyım diyordu yani. Yahudi ben Osmanlıyım diyordu. Rum ben Osmanlıyım diyordu. Herkes Osmanlıyım diyordu yani. O büyük çatının altında yaşayan insanlar. Biz şimdi saflaştırma, pürleştirme, kendimize göre tek tipleştirme ameliyesi içerisinde çatının altındaki herkes budur. Ya herkes neyse, nasıl rahat hissediyorsa o şekilde kendisini ifade etsin. Ama çatı hepsini kapsayacak derecede gönlü de geniş olsun. Hukuku da geniş olsun. Refahı da bu anlamda zaten hukuk ve gönül geniş olursa refah kendiliğinden gelir. Ama hukukun ve gönlün geniş olması lazım. Ya bu bizde var. Biz bunu yapmışız zamanında. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ama Amerika'nın da bugün bizi nasıl keşfettiğini, bizi nasıl manipüle ettiğini, bizi nasıl efendim bugün farklı farklı bak Biden burada şu anda. Joe Biden.
Evet. Başkan yardımcısı.
Burada. Ne yapıyor adam? Geliyor senin burada. Kiminle görüşüyor? Senin efendim anayasal düzeni bilmem ne etti diye hapse koyduğun ya da işte efendim MİT tırlarıyla ilgili haber yaptı diye işte cezai soruşturma açtığın insanlarla görüşüyor. Akademisyen bildirisine diyor ki bu diyor engellenemez diyor şey anlamında, ifade özgürlüğü anlamında. Bugün güçlü bir devlet olsan ne yaparsın biliyor musun? Abi kusura kalma, yarın Cumhurbaşkanı seninle görüşmeyecek dersin. Göndeririz. Yer mi? Yapabilir miyiz? Yapamıyorsak o zaman yapabilecek noktaya gelinceye kadar kulağımızı birazcık açık tutacağız abi. Benim bütün dediğim budur.
Evet. Tabii bu anlamda da, yani ülkenin ya da Türkiye'nin bir gelişim gösterdiğini de biliyoruz yani. Ama burada sizin bahsettiğiniz önyargılarla alakalı özellikle gençlerin belki de çok daha şuurlu davranması lazım. Ya mesela Davutoğlu yani Amerika'da bir gazeteye köşe yazısı verme ihtiyacı hissediyor dediniz abi.
Evet.
Daha öncesinde bizim ülkedeki yazarlarda da mesela birçok yazar yazdı bunu, yaptı. Ama Ahmet Davutoğlu'nun yapması aslında çok da önemli bir şey. Şimdi bunu böyle Ahmet Davutoğlu niye oraya yazdı falan diye algılamanın...
Bak sen iletişimcisin.
Evet.
Biden'ın fotoğrafları yansıyor şimdi Twitter hesaplarında, medyaya falan filan. Kendilerini solcu olarak tanımlayan, katil Amerika diye bağıran yerini geldiği zaman, işte Amerikan filosu geldiği zaman belki go home Johnny diye efendim şey yapan insanlar.
Poşet geçiren, çuval geçirenler.
Çuval geçirenler.
İzmir'de yapmışlardı.
Şimdi Biden'la fotoğraf çektirmek için, selfie çektirmek için yarışıyorlar.
Yarışıyorlar.
Yani. Yani bunu anlamak lazım yani. Bu gücün ne anlama geldiğini görmek lazım yani. Bugün Türkiye'de ilginçtir yani gerçekten. Şimdi kendilerini solcu olarak tanımlayan, ciddi anlamda efendim bir Marksizm sevdası içerisinde olan, işte devlet bu kadar efendim zenginden az vergi alıyorsunuz, fakire bakmıyorsunuz, sosyal devlet olmalı diyen insanların şöyle bir hayat tarzına bir baksak, kamerayı bir yakından çeksek, göstersek. En marka şeyleri, ürünleri onlar kullanıyorlardır. En böyle trendi yerlerde onlar oturuyorlardır.
Evet.
Ondan sonra yaşam tarzları, sabah önce Starbucks'a gidiyordur, kahvesini alıyordur. Affedersin, altında Levi's kotu vardır. İşte bir Amerikan şeyi içerisinde, böyle hayat tarzı içerisinde dönüp sonra ne yapıyor? Amerikan düşmanlığı yapıyor. Ya bırakalım bunları ya.
Evet.
Ya bu bir aldatmacadır yani, bir kandırmacadır yani.
Bir de şey mi acaba abi, yani böyle çok marjinal olmak acaba hani farklı bir hava mı katıyor o tipleri, o insanları? Yani sırf şuursuzca yapıyor da olabilirler yani, onu demek istiyorum.
İşin garibi bak, ilginçtir. Yani Amerika bunların bu kadar efendim Amerikan düşmanlığı yapmasının hiçbir şekilde şeyinde değildir yani, umurunda değildir. Onu yanına müttefik olarak alır. Kime vurmak için? Senin bu Anadolu'nun bağrından çıkmış işte efendim idarecisine vurmak için. Milli ve yerli duruşa vurmak için yani. Onlarla iş tutar. Dönüp de ya sen zamanında böyle yazmıştın benim hakkımda. Sen bana Johnny demiştin şöyle. Hiç. Onu bir tarafa koyar, kenara koyar yani. Niye peki bunu yapar? Çünkü bu bir siyaset için burada yani. Bir strateji için. Benim kara kaşım kara gözüm için burada değil yani. Yürüttüğü bir siyaset var
dost,
yani.
Dost aramıyor.
Evet. Hep derler ki işte Amerika'daki birçok insana sorsan Türkiye'deki yerini bilmez haritada. Ya sen Türkiye'nin yani dünya üzerindeki yerini adamlara anlatamadıysan, gösteremediysen o adam niye öğrensin seni ya? Ya bu güçle alakalı bir şey yani. Yani bir tek o Rus'u bilir. Niye? O da çünkü zamanda şey yaptıkları için yani.
Dövüştükleri için.
Evet.
Eyvallah abi. İlk bölümümüzün sonuna gelmiş olduk böyle. Böylece Lütfü abi. Dilerseniz ikinci bölümde tekrar devam edelim.
İlk bölümün mesajını tekrar ediyorum. Buğzumuz bile kaliteli olacak.
Buğzumuz bile kaliteli olacak.
Çünkü o imanın en zayıf noktasıdır. Söze ve eyleme geçmek için buğzun kaliteli olması lazım ki oradan Allah kapı açsın. Böyle kuru kuruya düşmanlık olmaz.
Eyvallah. Eyvallah abi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı programında ilk bölümümüzün sonuna gelmiş olduk. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Mehmet Ütvarsan abimizle beraber birliklerimize devam ediyoruz. İkinci bölümde tekrar görüşürüz. Arkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanı programı devam ediyor. Bendeniz Salih Yüzgenç. Bugün yine Mehmet Ütvarsan abimizle birlikte beraberliğimize devam ediyoruz. İlk bölümde kendisinin, Lütfü abinin geçtiğimiz haftalarda bir Amerika seyahati olmuştu. Onunla alakalı bir geri dönüş vardı. bir arkadaşımız demişti ki ben artık dünyaya karşı daha az ön yargılıyım. En azından o ilk ön yargıyı kırdım. İnşallah daha bundan sonra dünyayı kuşanan, dünyanın her yerini Allah'ın yarattığı bilinciyle hareket edecek bir düşünceye sahip olmaya gayret edeceğim demişti ve Lütfü abiye teşekkür etmişti bu anlamda. Bunun üzerinden biraz konuşmuş olduk. Lütfü abi de çok güzel meselelerden bahsetti. Çok ayrıntıya girmeden diğer gündemimize geleyim ben tekrar. Lütfü abi dilerseniz.
Hay hay Salih'cim.
Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı çok güzel programlar yapıyor. Buna bağlı olarak gençlik merkezleri de, Spor Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezleri de mükemmel programlar yapıyorlar. Kaldı ki biz de geçtiğimiz haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Topoğlu Beyefendi burada ağırlamıştık. Bununla beraber gençlik merkezleri ve GSB'nin yani Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir sabah namazları etkinliği var. Bu sabah namazları etkinliği gençleri, genç kardeşlerimizi, bizleri yani sabah namazlarında buluşturarak bir bilinç, bir şuur uyandırmayı amaçlıyor. Şimdi bununla alakalı bir sorum olacak size Lütfü abi. Tabii birincisi bunun güzelliği ve doğruluğu tartışılmaz bana göre. Fakat acaba böyle bir şey, şöyle bir şey olabilir mi? Ben hatırlıyorum. Ben İmam Hatip yıllarındayken böyle hatim yarışmaları olurdu. Hatim yarışmaları ya böyle bizleri tabii ki teşvik ederdi ama belli bir noktada şöyle oluyordu. Yani sırf hatim bitsin diye de bazen böyle bir imam okurdu, biz takip ederdik falan. Okumazdık yani böyle. Acaba hani güzel bir şey beraberinde böyle suniyelik getirir mi? Biraz ben böyle muhalif bir bakış açısıyla sormak istiyorum. Birinci sorum bu. İkincisi de tabii ki bu çok güzel bir program. Ve bu programla alakalı sizin düşünceleriniz, belki tavsiyeniz olur, eklemeleriniz olur. Şöyle de olabilir diye. Ki yurt genelinde olan programlar bunlar. 81 ilde devam ediyor sabah namazı programları. Kaldı ki bu anlamda Adem Özkes abi de teşekkür ederiz. Buradan selam da göndeririz. Adem Özkes'e gazeteci ve genç dergi yazarlarından, dergimizin yazarlarından. Kendisinin benim kanaatim öncülüğüyle olan bir şey olmuş oldu bu. Çünkü zaten o yaklaşık bir yıldır böyle bir etkinlik yapıyordu. Gençlerle sabah namazı etkinliği yapıyordu. Gençlik Spor Bakanlığı da devlet eliyle böyle bir şey desteklemiş oldu bu anlamda. Siz neler söylemek istersiniz abi?
Salih'cim saha geniş. Kim ne yapıyorsa Allah razı olsun. Kim ne yapıyorsa da hep eksik kalacak, bunu da bilsin. 1 milyon 200 bin sadece İmam Hatip öğrencisi var. Ciddi bir efendim öğrenci nüfusuna sahibiz. Birçok belki Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Dolayısıyla kim ne yapıyorsa hakikaten Allah önünü açsın, genişletsin. Bu kitle öyle bir şey ki yani kitlenin işte Adem kardeşimizin Allah razı olsun kendisine selam ediyoruz. Yapmış olduğu faaliyetler gibi ya da bizim Asım Gültekin'in işte cevher okumaları diye bir takım okullarda okumaktan yazmaktan hoşlanan gruplara yönelik yazar buluşturmaları yapıyorlar. O tür faaliyetlerin hepsini kitle alır ama bu orta ve uzun vadiye raci çalışmalardır. Yani bir anda bakarsınız böyle sanki bir çöle atılmış bir efendim testi su gibi gözükür bunlar. Bu anlamda ne kadar çok bu faaliyetler olursa biz o kadar çok alkışlarız, destekleriz. Daha çok yapılması noktasında yani bir Adem abi değil belki 10 tane Adem abi. Belki bizim kendimiz de bu tür faaliyetlere girmeliyiz, yapmalıyız, etmeliyiz. Mesela geçenlerde 2 gün evvel Azerbaycan'a Uluslararası Genç Derneğimiz 15 tane kardeşimizi gönderdi değil mi?
Evet.
Azerbaycan'da 15 tane genç kardeşimiz gelecek. Ya bu 15 tane kardeşimizin hayatında bir Azeri sayfası açmak, Azerbaycan sayfası açmanın hani kitlenin bu gidişatı karşısında ne anlamı vardır'ı düşünmeye çalıştığımız zaman aslında böyle birazcık karamsarlığa kapılmamak elden bile değil, elde bile değil ama böyle değil yani. Bunun böyle olmadığını biz kendimiz de biliyoruz kendi hayatlarımızda. Yani 15 kişi için hayat değişecek bundan sonra. Bunun farkındayız. Biz Afrika'ya işte Uluslararası Genç Derneği vasıtasıyla ne kadar kardeşimiz gitti. Değil mi? Her birisi birer ay kaldı diyelim. Döndüler. Birçoğunun hayatı değişti.
Değişti.
Daha farklı bakıyorlar. Daha farklı. Belki hiç hayatı değişmeyen de oldu. Yani bir turistik gezi mesabesinden öteye geçmedi belki bir kısmı için. Ama bu böyledir zaten. Yani tohum atarsın. Bitirmezse toprak utansın demiş üstad yani.
Eyvallah.
Burada bu tür faaliyetler Salih'cim aslında müstahit ve müstahit olan yetenekleri, kabiliyetleri keşfetmek ve harekete geçirmek noktasında aslında tetikleyici vazife görüyor.
Arayış bunlar.
Tabii şimdi sabah namazına gidelim kardeşim dediğin insanları, normalde bize sabah namazı kültürü maalesef yok. Yani sabah namazı kültürü diye bir şey olur mu? Yani olur, nasıl olur? Yani hayat sabah namazıyla başlar. Herkes sabah namazına, mesela Kapı Camisi geleneği vardır mesela Konya'da. Çok güzel bir şeydir. Sonra insanlar giderler oradan, çorba içmeye giderler. Bu nedir aslında? Bu yavaş yavaş insanları sabah namazına, camiye, cemaate alıştırmak noktasında bir şeydir. Bu da hep böyle devam edecek. Çünkü nesiller alttan gelip yeni yeni efendim öğrenme ihtiyacı hissediyorlar. Böyle bir dolayısıyla ihtiyacı her zaman görmek ve buna yönelik çalışmaları hep arttırmak gerekiyor. O yüzden bir gencin, bir tane bile gencin sabah namazına başlamasına, camiye gitmesine, ya bırak onu, hani ondan sonraki faaliyetler için değil, yani o saati kazanıyorlar ya.
Evet.
Yani onu görmek lazım yani. O saatte onlar Allah'ın razı olduğu cemaatle bir iş yapıyorlar. Cemaat işi yapıyorlar. Allah'ın razı olduğu bir iş yapıyorlar yani. Hep beraber cami cemaatinden oluyorlar yani. Bu çok önemli bir şeydir. Bizim belki muhtaç olduğumuz mana da budur. Çünkü ne olacaksa kendi kendimiz olacağız. Ama bu ferdi bir şey olacak. Yani ferdi bir şey derken Cenab-ı Hak bizi tek başımıza yarattı. Yine tek başına huzuruna çağıracak. Namaza gitmek, gelmek, sabah namazına devam etmek. Bunlar hep beraber böyle dönüp kendimizi sorgulayacağımız fiiller olacak. İşte bunların bir topluluk içinde başlaması bizim o işlere alışkanlık keşfetmemiz noktasında çok önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi mesela biraz önce öğlen namazını kıldık. Bugün öğlen namazını kıldık şeyde, İlam Camisi'nde. Orada bir abimizi gördüm. Biliyorum bu civarda ev almış diye duymuştum. Böyle görünce abi dedim hayırdır, hani ben radyoya geldim ama sen dedim, dedi ki komşuluk dedi yani artık dedi karşı karşıyayız camiyle dedi. Dedim orada kritik bir soru sordum, sabah namazlarında geliyor musun abi dedim. Ya Lütfi'cim dedi, hani gelince dedi Efendimiz sabah namazına bakmış cemaatten bazılarını görememiş. Gidip şunların evini yakasım geliyor demiş ya dedi. Onu hatırlıyorum dedi ve duramıyorum evde dedi, geliyorum dedi. Of. Yani bana böyle çok şey geldi bu. Şimdi bu hani oradaki o hadisi okuyup kendi kendine ayağa kalkabilen için tamam maşallah. Ama o hadise kadar eğer bir topluluk ruhuyla, grubuyla, bir böyle hadi hep beraber gidiyoruz arkadaş grubuyla diye bizi bu işe heveslendirecek, tetikleyecekse ne kadar
amin
güzel yani.
Allah razı olsun.
Ya o anlamda da hani demiş ya Mevlana geldi, Şems geldi demişler. Hemen sevinmiş, bir ödül vermiş. Demişler ki ya yalan söyledi. Demiş ki ben onun yalanına verdim zaten o söz, o mükafat. Gerçeği olsa canımı verirdim. Yani o haber gerçek olsa canımı verirdim. Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir anekdotudur bu. Bu iş böyle ya hatim. Okumuyormuş. Ya okuyorsa zaten Allah verecek ona istediği kadar. Ne istiyorsa onu verecek yani. Ya biz yani yalancıklar da olsa bir o işin içerisine girmiş. Yani o işte meşgul oluyor. Biz onun aslında alternatif maliyetini kurtardık. Yani hani alternatif maliyet diye bir kavram var ya iktisatta. Şimdi normalde sen ne yapıyorsun şu anda burada? Radyo programı yapıyorsun. Evet. Burada radyo programı yapmış olmasaydı ne yapacaktın dışarıda?
Başka bir iş yapacaktım. Hı. Ondan alıkoyulmuş
oldum. Şimdi şu işin kalitesi tabii şeydir. Burada tartışılır yani güzel program yapıyor muyuz? Ama biz şu anda hiç olmasa günah işlemiyoruz. Öyle İnşallah. Bakmak lazım yani. Böyle
evet.
Bir dost meclisinde dostlarla güzel hasbihal ediyoruz diye bakmak lazım. Bunun alternatif maliyeti ben eğer yalnız başıma kalsaydım belki başka bir arkadaş grubuyla başka bir şey yapacaktım olabilir. Sen o saatte gidip uyuyacaksan, hatta böyle sabah namazını kaçıracaksan ama bir arkadaş grubuyla sabah namazına gidiyorsan bu sadece alkışlanır Salih'cim. Tebrik edilir, dua edilir ve artırılmaya çalışılır.
Eyvallah.
İnşallah.
Bununla alakalı bir şey de paylaşayım ben o zaman abi. Adem abinin yaptığı programlarda, ilk programlarda böyle paylaşıyorlardı. Dikkatimi çekiyordu benim. Hanımlar daha çok geliyordu. Yani erkeklere yönelik aslında program ama hanım kardeşlerimiz de katılmak
bak,
istiyorlardı.
Bak onu ayrıca konuşmak lazım. Bizim bir dönem yapmış olduğumuz bir kapak vardı genç dergimizde. Kızların iktidarı diye. Bugün mesela biz o zamanlarda böyle bir kendi kendimize hem abone sayımızdan yola çıkarak hem bir takım programlarımıza katılımlardan yola çıkarak hem de bir takım sosyal sorumluluk projelerimize olan teveccühten yola çıkarak şöyle 60'a 40 gibi bir oran veriyorduk. Yani nasıl işte 60 %60 oranında kızlar bize teveccüh ediyorlar. %40 oranında erkekler teveccüh ediyorlar. Şimdi 10 sene geçti Salih'cim o günlerden sonra. Ben nispeten yine böyle bir nabzı ölçmeye, kendi kendime gözlemlerde bulunmaya devam ediyorum. Bu oran artık 70-30 oldu güzel kardeşim. Yani gittikçe artık böyle o bizim zamanında atmış olduğumuz o kapak. Hani şimdi AK Parti'de gittikçe oy oranı yükseltiyor ya. İşte 37'den başladı. Diyelim 49-50. Şimdi hatta diyorlar ki şimdi 170 potansiyeli var diyorlar. Sağ iktidar olması hasebiyle. Şimdi kızların iktidarı da %55'ten 60'tan başlamıştı. Şimdi 70'e doğru gidiyor.
Diktatörlüğe gidiyor o zaman.
Bakalım nereye kadar böyle devam edecek. Hakikaten bu sosyal sorumluluk projelerinde, bu tür faaliyetlerde hadi Allah için bir şey yapalım dendiğinde en önde koşan kızlarımız oluyor. Biz buradan kendilerine tebrik ediyoruz. Maşallah diyoruz. Belki bu zamanında hani bir geride bırakılmış olmanın etkisidir bilemiyoruz ama ben o noktada çok da bunu olumsuz da görmüyorum. Hangi anlamda olumsuz görmüyorum? Nasılsa erkekler onları takip edecek.
Eyvallah, mecbur kalacağız buna herhalde. Bu az önce bahsettiğiniz Lütfü abi hani en azından alternatif bir ortam oluyor dediniz. Yani sabah namazları programları içerisinde bazı sunilikler dahi olsa ki ben ona biraz aslında muhalif bir şeyle sordum yani acaba dedim hani.
Mesela orada ben bir şey söyleyeyim sana aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela pazar sabahları hani bir tür böyle ya kilise ritüeli gibi mi kardeşim sadece pazara hassediyorlar. Niye cumaya bu iş olmuyor cuma? Ya cuma günleri de Eyüp Sultan taşıyor. Yani bunlara çok takılmamak lazım yani. Yani biz kurtarabildiğimizde mükellefiz. Yani o zamanı kurtarılmış, o zamanı güzel vakitler geçirilmiş olarak görmek lazım. Yani şimdi böyle ilahiyat hocaları da gördük yani. İşte bu aslında kilisedeki şu şeye benziyor. Ha şu, bu şuna benziyor falan. İşte diyelim işte New Age. Evet, New Age diyorlar. New Age dinlerin aslında yorumlarına benziyor bir takım bizim yorumlarımız. Ya kardeşim. Hayat bitiyor gidiyor ya. Yani şuradan şu odadan çıkmaya şansımız var mı bilmiyoruz yani. Garantimiz yok yani. Bu hayat tamam böyle bir sosyolojik okumaya tabi tutalım. Bir tarihsel okumaya tabi tutalım da. Bir de ferdi hayatlarımız var kardeşim. Bak Mustafa Koç'a gel dediler yani.
Evet.
Koçum gel bakayım bu tarafa dediler yani.
Koçumuz kurtuldu abi.
Öyle bir tweet atmıştık değil mi?
Evet.
Koçumuz kurtuldu ki sanki ölümden diye. Amerikan hastanesine yetişemedi. Kendi hastanesi olan Amerikan hastanesi. Kendi hastanesi olan Amerikan hastanesi diye böyle sanki böyle bir ibret gibi herkesin böyle kafasının içine sokar gibi yani. Adamın 5 tane hastanesi olsa ne olur yani. Beykoz Devlet Hastanesi'nde işte efendim kurtaramadılar gitti. Zaten kurtaramayacaklardı. Zaten ölecekti. Hepimiz zaten öleceğiz. Dolayısıyla burada herkesin aklını başına alıp o ferdi sorumluluğunu yüklenmesi gerekiyor. Bazen var ya. Bu tür sosyolojik okumalar, psikolojik okumalar, tarihsel okumalarla falan filan. Ya ne olacak? Ümmetin hali ne olacak? İşte toplum ne olacak? Türkiye ne olacak? Ya kardeşim sen ne olacaksın ya? Ya bu soruyu sorabilsen var ya sen kendi kendine bu soruyu sorup da kendi kendine bu işin bir efendim iktizası yoluna girebilsen öbürleri de kurtulacak. Hiç merak etme yani. Şimdi hiç unutmuyorum 1990'lı yıllarda işte o dönemde bir milletvekili çocuğu var. Bizim yakınımızda bir tane böyle Nur talebelerinin kaldığı bir ev var. Klasik Nur talebeler ama. Böyle işte hep o Risale-i Nur'a sadık kalmış ekip. Onlardan bir tane çok sevdiğim bir arkadaş var. Bir başından geçen hadiseyi anlatıyor. Diyor ki o milletvekilinin çocuğuyla ilgileniyoruz abi diyor. Yani çocuğu bir şekilde işte nurlara yani iman hakikatlerine ısındırmaya çalışıyorlar. İşte tabii çocukla ilgilenmek gerekiyor. Peşine düşmek gerekiyor. Alakadar olmak gerekiyor. Ondan sonra arıyorlar zaman zaman da tabii. O zaman da tabii cep telefonları falan filan yok. Ev telefonu var. Bir gün evi aramış çocuğu, yine bir artık sohbete mi çağıracak veya bir gezelim gel beraber olalım diyecek. Çünkü her beraber oluş onun, ondan beraber oluş aslında bir tür ve o iman hakikatlerini anlatmak noktası bir vesile yani. Ne kadar güzel bir şey bir, evet, tarafından baktığınız zaman. Böyle mücahitler de kalmadı yani. Yani böyle gerçekten ya şunun ben ahireti için kaygılanıyorum. Allah için buna bir şey anlatayım. Gel yani bunun derdine düşen insanlar yani çok çok kalmadı gibi geliyor bana. Veya var da zaten onlar yüzü su hürmetine bu işler devam ediyor. Onu da belki böyle teslim etmek lazım. Telefon açmış. Annesi çıkmış. Annesi tabii şüpheleniyor. Çocuğumuzu elimizden alacak bu dinciler diye. Ondan sonra sen kimsin? Necisin? Nereden geldin? Nereye gittin? Nerede okuyorsun? Memleketin ne? Kimlerdensin? Bunu anlatıyor, sonra bana geliyor diyor ki, abi diyor, kadın bana öyle sorular sordu ki diyor, dönüp diyor bunları aynada kendine sorsa diyor, vallahi kurtulacak diyor. Şimdi bu soruları bizim dönüp aynada kendimize sormamız lazım. Biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Ve bunun bir ferdi sorumluluk olduğunu. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduk ve ene ala ahdik. Nedir abi o ahit? Ben senin ahdin üzereyim ya Rabbi. Ben senin sözün üzerine, yani sana vermiş olduğum söz üzereyim. Nedir kardeşim o verdiğin söz ya? O sözün yerine, gereğini bir yerine getirmek için bir adım attın mı? Ne yaptın yani? Dostluk da bunun için olacak. Boş zaman da bunun için. Dolu zaman da bunun için. İş de bunun için. Eş de bunun için. Arkadaş da bunun için. Program da bunun için. Yani bunu biz niye gözden kaçırıyoruz? Çünkü dünya bütün heybetiyle arkamızdan koşuyor.
Ağır basıyor.
Ağır basıyor. Ama bir taraftan bak, ölüm o kadar büyük bir vaiz ki. Yani tak bir gün kapıyı çalıyor birisinin kapısını. Gel gel diyor, bakalım hadi. Biz de hiç bizim sanki başımıza gelmeyecekmiş gibi. Halbuki şu o hani biraz önce kendi kendimize sormamız gereken sorular dediğimiz sorular bizi ancak ölümle yüzleştirebilecek sorular. Diğer türlü sana dönüp de gittiğin zaman dünyanın jeopolitik konumuyla ilgili ya da işte bu son dönemdeki çıkan İslami aşırı hareketler, radikal hareketlerle ilgili ne düşünüyorsun diye soracaklar mı abi kabirde ya? Sen ne yaptın diyecekler ya. Sen ne yapıyorsun? Ferdi. Yani bunu atlıyoruz çok zaman.
Eyvallah abi. Bir de abi mesela büyük bir mesaj taşıyor tabii bu programlar. Sabah namazları programına dönecek olursak tekrar. Ben bir de şunu merak ediyorum son olarak. Devlet eliyle yapılıyor olması bunun. Yani sonuçta hükümet eliyle yapılan programlar bunlar. Fertten belki de artık hükümetin, devletin gündemine gelmiş. Gençlik Spor Bakanlığı'nın devletine gündemine gelmiş bir şey olmuş. Siyasi olarak da bir mesaj taşıyor tabii ki, değil mi bu? Mesela çünkü şunu diyorlar abi, affedersiniz. Eskiden ya diyorlar ki devlet ne yapıyor? İrticayı getirdi, devlet kendi eliyle işte gençleri böyle namaza kaldırmak mı olurmuş, zorluyorlar. Eskiden hatırlıyoruz yani, işte bir gençlik merkezleri falan vardı böyle 2-3 tane, çok da yoktu. Salsa kursları, tango kursları falan filan vardı. Bale kursları falan vardı. Şimdi Kur'an kursları var. Yani büyük bir kitleyi rahatsız ediyor Türkiye'de bu. Kısaca istiyorsanız ona bir değinin abi.
Ya ben eskisi gibi rahatsızlık verdiğini kanaatinde değilim. Yani bu bu noktada bizim biraz kafası almayan kesimlerin Allah onların kalplerinin bir kısmını mühürlemiş zaten. Ya onlar ne yaparsan ne edersen sen Salih'cim hep o düşmanlıklarına devam edecekler. Onların misyonu bu çünkü. Allah onları o düşmanlığı yapsınlar diye göndermiş. Onu yapamazsa kendisi sıkıntıya girecek yani. Bir kısım böyle. Onların ne kurtuluşu var ne de efendim bizim onlarla bir böyle bağlantımız olabilir. Ama bir de bunların kuyruğuna takılıp da böyle o goy goycu taifenin arkasından böyle hiç hakkımız ya da layığımız olmayan sözleri bize reva görenler var. İşte efendim mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işte bu tür güzel faaliyetlerini böyle yürütücü işte dini, ya kardeşim bu ülkede daha başka hani hani aşırılık namına yani alıp seni böyle işte çarşafa sokacak, işte şöyle yapacak böyle yapacak tarzda bir efendim gelişmenin ya da hani kalkışma diyelim hatta buna, ya bunun derdinde olan kimse yok ki ya.
Evet.
Ya bu bir zaten bu toprakların geleneğinde olmamış hiçbir zaman için. Hep merhamet hakim olmuş, sevgi hakim olmuş, hep diyalog, bir karşılıklı anlayış hakim olmuş. Yani o 20'li yıllarda Konya'dan şeyi gönderiyorlar, gayrimüslimleri, mübadeleyle. İhtiyarın birisi soruyor, ne oluyor oğlum diyor. Dede diyor, gavurları gönderiyorlar diyor. Oğlum gavursuz diyor, Müslüman memleket mi olurmuş diyor. Yani Müslüman memleketin kıymeti o gavurla çıkacak biraz da ortaya. Yani Müslümanın kıymeti.
Eyvallah.
Yani o belki nefes alabileceği bir ortam olarak bizim yanımızda bulunacak ki. Yani biz ona o hürriyeti vereceğiz ki. İşte o Allah'ın şahitliği tecelli etsin. Bizim yani yaradılanı yaratandan ötürü sevme efendim sırrına ermemiz ortaya çıksın. Yani bu anlamda da söylenen sözlere de çok böyle itibar etmemek lazım.
İşimize bakmalıyız diyorsunuz.
İşimize yani. Bakmamız lazım. O işimiz de zaten bu işleri çıkaranlar için bile rahmettir. Yani bizim arkamızdan aleyhte konuşan, bu işlere karşı olanlar için bile rahmettir. İnşallah Allah onların da bu rahmetle buluşmasına vesile olsun diye dua edelim biz.
Eyvallah abi. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son dakikalara girmiş olduk. Bir şöyle bir durum var abi. Bizim geçtiğimiz aylarda, hatta geçtiğimiz ay yaptığımız bir kapak vardı. Derdim var, bir derdim var, bir dergim var diye. Oradaki D, G oluyor.
Bir dergin var mı, bir derdin var mı? Evet.
Böyle bir kapağımız vardı. Şimdi bununla alakalı tabii uyandırılmaya çalışılan ya da oluşturulmaya çalışılan anlayış şuydu. Derdimiz olmalı, dergimiz olmalı ya da bu konuyla alakalı fikriniz varsa da bunu uygun platformlara taşımalıyız gibi. Şimdi bunun geri dönüşleri olarak da çok güzel haberler, çok güzel düşünceler almaya devam ediyoruz. Mesela Lütfü abi bana ulaşan bir arkadaş, bir hanımefendi Mecmuacılar sitesi diye bir oluşumdan bahsetti. Mecmuacılar sitesi. Bu site ne yapıyor? İşte mecmuaların yani mecmua dergilerin kapağından tasarımına, metinlerin başına, noktasına bunların tahlilini yapıyor, okuyor, hasbihal ediyor, üzerine konuşuyor. Türkiye'de yayın yapan çok kıymetli, çok değerli dergilerin incelendiğini görüyoruz kendilerine ait yerlerde, platformlarda ve bunu devamlı olarak da yapmaya gayret edecekler. Mecmuacılar sitesi diye Twitter'da mecmuacı olarak da aratabilirler arkadaşlar. Mecmuacı sitesi diye Twitter'da kendilerini bulabilirler. Bununla alakalı olarak Lütfü abi sizin de söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Yani bir derdin var mı? Bir dergin var mı? Kapağıyla beraber. Güzel demek ki bir algı oluşmuş.
Ya ben öncelikle bu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah orada yer vermeye çalıştıkları sitelerindeki dergilerle birer yazı, birer efendim kapak, birer konu buluştukları yani gönüllerinin aslında buluştuğu bir vesile bulup oradan devam ederler. Hani bu makes bulduğunu gösteriyor o kapağın. Çok güzel bir şey bir tarafından baktığınız zaman. Demek ki siz bir söz üretiyorsunuz. O söz bir yerlere çarpıyor ve orada bir böyle güzel fide ya da işte tohum mesabesinde bir harekete geçirici bir işlev görüyor. Ne kadar güzel bir tarafından baktığın zaman. Diğer tarafından dergiyi biz çok önemsiyoruz. Çok önemli bir şey dergi. Çünkü mecmua diye ifade edilen eski mecmua ne demek Osmanlıca tabir, kelime?
Dergi.
Ama bak cem etmekten geliyor.
Mecmua.
Yani derleyen yani.
Dergiler o zaman.
Evet aslında mecmua bir tür şey gibi böyle hani manav. İşte
meyveler
farklı
gibi.
Meyveler var. Hangisini sen seçiyorsan oradan bir şekilde alıyorsun. Mecmua da bu böyle bir şeyi var yani. Farklı fikirleri, farklı insanları, farklı perspektifleri bir araya toplayan bir şeydir. Gençlere biz her zaman şunu söyledik. Bir derdiniz varsa eğer muhakkak bir derginizde olmalı. Çünkü dergi insanın gazetenin basitliği, kitabın da ağırlığı içerisinde kendine ait yolu çizebilmesi noktasındaki en sağlam efendim arkadaştır, refiktir. Bu anlamda arkadaşlarımızı hem tebrik ediyoruz hem de bizi dinleyen genç kardeşlerimize varsa dergilerini çeşitlendirmelerini yoksa da acilen bir dergi sahibi olmalarını dolayısıyla bir dert sahibi olmalarını acizane öneriyoruz buradan.
Eyvallah abi teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa da Lütfü abi bu anlamda.
Sen hiç Facebook, Twitter hesaplarını söylemiyorsun ya.
İlk bölümde söyledim.
Öyle mi?
Şimdi programın sonunda da söylemiş olacağım.
Öyle kapatalım o zaman.
Peki abi. Genç zamanında bugün ilk bölümde özellikle Lütfü abiye geçtiğimiz haftaki programdan ötürü gelen bir soru vardı. Bir teşekkür vardı. Bundan bahsettik. Amerika seyahatiyle alakalıydı bu. İkinci bölümde Gençlik Spor Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Gençler Sabah Namazı'na Buluşu etkinliği ve diğer konulardan bahsettik. Mecmuacılar sitesini muhakkak takip edin kıymetli dinleyenlerimiz. Genç Zamanı dinlediniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz.